Ayrım 17.
Gökyüzü artık mavi, ufukta. Sıcak bir Ağustos günü başlayacak. Buraya kayalığın altındaki dik eğimli yamaca sürüklenerek mi geldi, biri mi taşıdı bilmiyor. Karın boşluğundan göğsüne, göğsünden bacaklarına doğru sıcacık bir şeyler akıyor. Neredeyse cinsel bir haz duyuyor. Hani dolu düzgün bir sevişmenin ardından dalga dalga gerileyen hazdın, yorgun ve doygun bir gevşemeye kavuştuğu anda duyulan ılık mutluluk. Büyük bir çaba sarf ederek başını biraz kaldırıp sağa, köyden yana döndürmeye çalışıyor. Yanık ot, saman, tezek kokusu duyuyor. Cılız, gri bir duman ve sarı papatyaların yanında, dünyanın bütün kırlarının en gösterişsiz ama en direngen bitkisini, hindibağların gri yeşil saplar üzerine serpiştirilmiş küçük mavi çiçeklerini görüyor. Belleğinin ve bilincinin zaman boyutunu ne zaman zorlasa, gri yeşil saplar üzerine serpiştirilmiş küçük mavi çiçeklere, mavi çiçeklerin üstünde birbirini kovalayan iki küçük beyaz kelebeğe, ulu cevizler altındaki bir köy meydanına, annesinin uzaklardan adını çağıran telaşlı, kızgın sesine varıyor. Mavi çiçekler yine aynı yerde. İki beyaz kelebek üzerlerinde uçuyor. Yine otlara boylu boyunca uzanmış, göğsündeki tatlı sıcaklık içini okşaya okşaya, bütün bedenine yayılmaya başlıyor. Dudaklarını yalıyor. Dudakları kuru, çatlak. Ağzının içinde belli belirsiz bir tuz ve yosun tadı. Biri adını bağırıyor, annesi olmalı. Yoksa yanık buğday başağı rengi saçları yastığın üzerine dağılmış incecik, güzel bir kadın mı? Sesi öfkeli, telaşlı değil. Sevecen, dingin, ninni söyler gibi. Başı dönüyor, kuru ot ve toprak kokusunu gitgide daha yakından duyuyor. Arılardan korkuyor, arılar kana gelir. Kuşlar geçiyor üstünden, kanatlarının rüzgarını yüzünde hissediyor. Önce hafiften, sonra gitgide yükselen bir koroya eşlik ediyor. Dokuzuncu senfonimi, hep bir ağızdan söylenen bir Arjantin tangosu mu, Canto General mi, sabah ezanı mı, ölülere yakılan Kürtçe bir rahat mı, enternasyonel mi? Belki hepsi, belki hiçbiri değil. Bir ses hala adını bağırıyor. O takma yabancı adı değil, kendi adını. Koro artık o kadar yüksek ki hiçbir şey duymuyor. Bağırıyor, bağırıyor. Mavi çiçekler, beyaz kelebekler ve gökyüzü genişliyor, büyüyor. Taş atılan suyun halka halka açılması gibi açılıyor. Gitgide hızlanan bir anafor olup onu da, koroyu da, toprağı da içine çekiyor. Hiçlik, her şeyin yeniden, durmaksızın başa dönüşü. Şafak çoktan söktü, güneş cam göbeği suların üstünde yükseliyor. Geç kalmış bir bahçıvan. Yaz bitti, şimdi Kasım patı, yıldız ve sonbahar güllerinin mevsimi. Teneke saksılardaki sardunyalar çingene pembesi, kızıl, vişne çürüğü çiçekleriyle sonbahara direniyor. Ama artık goncaları yok. Elimde bir çiçek makası, durmadan gül, kasım patı, yıldız kesiyorum. Beyaz badanalı, mavi kapılı küçük bağ evinin içi dışı rengarenk çiçeklerle dolu. Bu yıl zeytinler bereketli. Köylüler, küf yeşilinden mora dönüşen, kararan zeytin tanelerini hafifçe sıkıp iyi yağ çıkacağını söylüyorlar. Gitgide azalan bağlarda üzümler geç sarardı. Çardağın üstünden sarkan asmanın kara salkımları da olgunlaşmadan çürüdü. Ama narlara diyecek yok. İncecik dalları meyvelerin ağırlığından yerlere eğiliyor. Köylüler ayva ve nar çok olursa kış ağır geçer diyorlar. Sabahları erkenden uyanıp bahçeye çıkıyorum. Saksılar, çiçekler, ağaçlar bütün günümü alıyor. İçimdeki gizli bahçıvanı keyifle keşfediyorum. Ben geç kalmış, neredeyse iş işten geçmiş bir bahçıvanım. Maço, kamçı kuyruğunu keyifle sallayarak çevremde koşturarak dolanırken, arada bir güneşe yayılmış yalanan karaya sataşırken, çiçek tarlalarının arasında avare dolaşıyorum. Şimdi oldukça mutluyum. Mutluluk doğru sözcük değil, dinginim demeliyim. Belki ıssızım demek daha doğru. Bu küçücük adaya, yıllar önce bir rastlantı sonucu, teknemizin bozulan motorunu onartmak için uğramıştık. Yazlıkçıların geldiği, gezi teknelerinin sık yanaştığı bir yer değildi. Sahildeki yerleşme 15-20 ev, birkaç da balıkçı barınağından ibaretti. Denizin üzerindeki köy kahvesinde oturanlar, içeride bir köy daha olduğunu ama gençlerin buralarda çürümek istemediklerini, köyün her geçen gün tenhalaştığını söylemişlerdi. Eskiden iskelede en az 100 ev vardı. Her gün posta işlerdi. Şimdilerde Sizin gibi yolu mecburiyetten düşenlerin sayısı yazın bile 30'u 40'ı geçmiyor. Turizm bizim adaya uğramadı. Kumsalımız, plajımız yok. Dört bir yanımız kayalık. Rüzgar yaz kış durmaz. Takım adalara da dahil değiliz. Haritada arasan bulamazsın. Şeytanın şaptığı bir yer işte. Motorun tamir edilmesini beklerken bakımsız zeytinliklerin ve cılız bağların arasından içerlere, kayalık yamaçlara doğru yürüdüm. Ilık ama sert bir rüzgar kuru diken çalılarını önüne katmış oradan oraya savuruyordu. Hava ada çayı, kekik, kuru ot kokuyordu. Rüzgarın önünde savrulan bal renkli kuru dikenlerin güzelliğini hiç unutmadım. Bu adaya dönmemin bir nedeni de o kuru dikenlerin yalın güzellikleriydi belki de. Adaya sığınmaya karar verdiğim zaman iskeleye yerleşmeyi hiç düşünmedim. Oysa ben bir deniz tutkunuyumdur. Benim yârim yengeçtir derdim. Deniz gören otel odası, deniz gören ev, deniz gören masa arardık hep. Adanın iki cipinden birine binip içerideki köye gitmek istediğimi söylediğimde ince esmer yüzlü şoför gezilecek görülecek bir şey olmadığını anlatmaya çalıştı. Bire bin katarak büyüyecek, yayılacak söylentileri, kuşkuları, başıma iş açacak, rahatımı kaçıracak merakı daha başlangıçta bir defa da engellemeye karar verdim. Tam doğru olmasa da doğruya yakın bir şeyler söyledim. Manastıra çekilen keşişleri, rahibeleri bilip bilmediğini sordum şoföre, biliyordu. Hatta adada eski manastır yıkıntıları bile vardı. İstersen beni oraya götürebilirdi. İşte benimki de manastıra çekilmek gibi bir şey dedim. Bir gönül meselesi yüzünden diyecektim. Sonra gönül meseleleri için yaşlı sayılabileceğimi düşünüp büyük acılar yaşadım. Yakınlarımın ölümü falan diye yalan söyledim. İşte bu yüzden keşişler, rahibeler gibi uzak bir yere çekilmek istiyorum. Eskiden bir kez bu adaya uğramış, sevmiştim. Şaşırmış görünmedi. Tam yerini bulmuşsunuz o zaman dedi. Sizi iç köye götüreyim. Bir ihtiyacınız olursa ara sıra gelirim. Orada da ashane kaldı ama hepsi iyi insanlardır. Zeytincilik yaparlar. Bir sürü de boş bağ evi var. Anamla babam o köydeler. Size ev bulurlar. Çok ucuza kiralarsınız. İç köyden deniz görünmüyor ama tuz ve yosun karışımı o bildik koku vadilerden süzülüp buraya kadar ulaşıyor. Yaz sonu oldu mu kuru diken çalıları denizden esen rüzgarın önüne katılıp oradan oraya savruluyor. Bahçemdeki çiçeklerin arasına karışıyor, kulübemin önündeki taş verandaya kadar geliyor. Maço'nun savrulan dikenlerin arasında keyifle koşturmasını, karanın tüylerini kabartıp sinirli siniri pıslamasını seyrediyorum. Uzun, çok uzun süren ölümcül bir hastalıktan sonra ağır ağır iyileşir gibiyim. Yumuşacık, okşayıcı Eylül güneşini yüzümde, bedenimde hissetmek iyi geliyor. Günler günleri kovalıyor ve ben, bütün gün toprakla, çiçeklerle, ağaçlarla, otlarla, hayvanlarla uğraşmaktan usanmıyorum. Aksine yaşamım boyunca yaptığım tüm işlerden daha anlamlı geliyor bana. Bazen ince usul bir yağmur yağıyor. O zaman Maço ve Kara ile birlikte küçük evimize çekilip yaklaşan kışın provasını yapıyoruz. Artık dost olmaya başladığım cip şoförünün ara sıra getirdiği ve kendi yorumlarını ekleyerek bıraktığı gazetelere, dergilere, kovuğuna kış için fındık depolayan bir sincap özeniyle toplayıp getirdiğim kitaplarıma dalıyorum. Maço ile Kara kah oynaşıp kah hırlaşarak bana eşlik ediyorlar. Sonra yağmur durup yıkanmış pırıl pırıl bir güneş dağılan bulutların arkasından başını çıkardığında hep birlikte evin önündeki verandaya çıkıyoruz. Hepimiz mutlu oluyoruz. Bazen cezbeye kapılmışçasına durmaksızın bir şeyler boyuyorum. Kulübemin duvarlarını, eski tahta masayı, iskemleleri, asma çardağın ahşap direklerini ya da resim yapıyorum. Bahçemdeki ve çevredeki bütün bitkilerin, bütün ağaçların, çiçeklerin resimlerini, en çok da gövdeleri iki ateşli ve umutsuz aşık gibi birbirine sıkıca sarılmış, tek gövde olmuş zeytin ağaçlarını. Geç kalmış bir ressamım ben. Özenle yetiştirdiğim kasım patlarında, yıldızlarda, güne bakanlarda, güllerde nasıl bir pişmanlık kokusu, bir iş işten geçmiş olma duygusu varsa, Van Gogh'unkiler kadar gerçek bir iç burkan kasım patı ya da güne bakan resimlerimde de öyle bir gecikmişlik ve pişmanlık var. Zeytinliklerin ortasındaki bağ evi, köyün biraz uzağında, geniş ve yeşil vadinin kayalık yamaçlara dayandığı yerde. Köylüler bağlarına, tarlalarına giderken bazen uğruyorlar. Mahsulden, havalardan, bağlara dadanan zararlılardan, yediveren güllerinden konuşuyoruz. Bana alıştılar, yadırgamıyorlar. Hikayeme inanmış görünüyorlar. Ölüm acıları veya umutsuz aşk hikayeleri uğruna dünyadan elini eteğini çekenlerin maceraları herkesi etkiler. Bazen onlara bir şeyler ısmarlıyorum. Et, kemik, balık, köy ekmeği, süt, sebze getirip satıyorlar. Maço ve karanın yiyeceğini de düşünmem gerekiyor. Bir zamanlar kaçak yaşamak için edindiğim sahte kimlik, şimdi çok seyrek de olsa ara sıra gereken resmi işlere, bankaya yatırdığım küçük servetim ihtiyaç olduğunda kullanmaya ve kayıp payesinin kazandırdığı bu geç kalmış mutluluğu korumaya yarıyor. Vadi boyunca yürüyüp zeytinliklerle kaplı yamaçlara doğru tırmanınca, zeytin ağaçlarının bittiği yerde kayalık tepeler başlıyor. Uzun ve zahmetli bir yürüyüşü göze alırsanız, adanın en yüksek tepesine ulaşıyorsunuz. Ne yönden estiği belli olmayan, sanki her yönden bir denesen rüzgarların buluşup ayrıştığı bu kayalıklardan bakınca, dört bir yanı çevreleyen deniz görünüyor. Bazen masmavi, bazen cam göbeği, bazen pırıl pırıl gümüş ya da altın rengi ya da koyu lacivert. Buraya Maço ile birlikte güneşin batışını seyretmeye geliyoruz. Maço tepeye her seferinde benden önce tırmanıyor ve orada, dorukta, dili bir karış dışarıda hızlı hızlı nefes alarak beni bekliyor. Küçük prens de hüzünlü olduğu zamanlar güneşin batışını seyrederdi gezegeninden diyorum. Ama onun gezegeni o kadar küçüktü ki, güneşin batışını art arda istediği kadar seyredebilmek için batıya doğru bir adım atması yeterliydi. Ben de gün batışını birkaç kez seyredebilmek isterdim. Maço yüzüme bakıyor, bacaklarıma dolanıp yaltaklanıyor. Güneş ufukta, yavaş yavaş dağılan bir kızıllık içinde kaybolurken, dönüşte karanlığa kalmamak için acele ediyoruz. Yıllar önce bir başka adada, denizin tam kıyısında bir bağ evi görmüş büyülenmiştim. Mermer sundurmalı, asma çardaklı, mermer sofalı eski bir Rum eviydi. Örgütten habersiz gizlice evlenmiştik. Çocuğu doğuracağımı, adının Eylül olacağını, o masal köşkünün badanası, sıvası dökülmüş boş ve yıkık odalarında el ele dolaşırken söylemiştim sana. Başımız, göztaşı kokulu buruk ada şarabıyla dumanlıydı. Köyün meyhanesinde Frapa Hasan'la evin pazarlığını bile yapmıştık. Uydurduğumuz masala inanmış, oyunu sonuna kadar oynamıştık. Zeytinliklerin arasındaki küçük kulübem o masal köşküne hiç benzemiyor. Böylesi daha iyi. Masal köşkleri tam yaklaştığınızı sandığınız anda birden yok oluveriyor. Onlar ütopya. Oysa bu kulübe gerçeğin ta kendisi. Ülkeden ülkeye, şehirden şehire akan, hapisten, işkenceden, kaçakçılıktan, sürgünden geçen, fabrikalara, miting meydanlarına, ücra köylere, yürüyüş kollarına, işçi semtlerine, dağlara uğrayan, gizli matbaalarda, tartışmalı örgüt toplantılarında, eylemlerde tükenen bir yaşamın hem özeti, hem reddiyesi, hem de sonu. Bir karşı ütopya, hiçbir yer. Yorgundum, şimdi dinleniyorum. Bir Nisan akşamı evden çıkıp, saçlarımda, omuzlarımda ağaçlardan dökülmüş erguvan çiçekleriyle, hiçbir yere doğru giderken çok yorgundum. Belki de kaçmak değil, sadece dinlenmek istiyordum. Oysa kötü günler geride kalmıştı. Yaralı bereli, yenik ve yaşlanmış da olsak, adanmış toprağımıza, büyülü kentimize geri dönmüş, çok şeyi, kimliklerimizi, inançlarımızı, umutlarımızı bile arkamızda bırakmıştık.